Hayatın sesleri. Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz ve işte başladı Hayatın Sesleri. Bizler söz verdiğimiz üzere haberlerden sonra yine sizlerle birlikte olmak için buradayız 15.55'e dek. Program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar, yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Ali Serin ve ben Nilgün Doruk. Sizler de yayınımıza dahil olun diyoruz ve hemen telefonlarımızı hatırlatıyoruz. 0090 312 463 34 19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı program boyunca arayabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri sosyal medyadan ulaşabileceğiniz hesaplarımızın adları, Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Memleketim FM ortak yayını ile olan birlikteliğimizin şimdi müziğine kulak veriyoruz.
Geceleri gözlerin ninni olur uykularıma, gün doğunca sözlerin merhem olur kaygılarıma, hele bir de başın omzuma düşerse, hele bir de gözyaşın yanımda sönerse, aşkım destan olur, arzum ferman olur. Nereden baksam zaman, mekan, yalan olan. Derdim bende kalır, aklım sende kalır. Nereden baksam zaman, mekan, yalan. Korkarsam karanlıktan ışığım ben olurum. Korkarsam yalnızlıktan yoldaşım ben olurum. Aşkım destan olur, arzum ferman olur. Nereden baksam zaman, mekan, yalan. Derdim bende kalır, aklım sende kalır. Nereden baksam zaman, mekan, yalan o an.
Sevgili dinleyenlerimiz, Malatya ile özdeşleşmiş topraklarında en güzel, en leziz, en kaliteli meyve olarak Malatya'nın ekonomisine katkısının yanı sıra Malatya'nın kültürünü, turizmini, mutfağını etkilemiş kayısıdan söz etmek istiyoruz. Evet. Ve tabii ki Malatya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ramazan Özcan'la birlikteyiz. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar Nilgün Hanım. Malatya Ticaret Borsası olarak sizleri bugün burada ağırlamaktan büyük şeref duyduk. Çok teşekkür ederiz. Bugün birlikte Kayısı'yı konuşacağız. Malatya'nın en önemli gelir kaynağı, en önemli tarım ürünü. İnşallah bu konuda hem dinleyicilerimizi bilgilendireceğiz, hem de Kayısı'yı bu vesileyle belki reklamını yapmış olacağız. Tekrar
Malatya kayısısının reklama pek ihtiyacı yok galiba değil mi?
Doğru.
Hatta şimdilerde kirazıyla da ünleniyor çok fazla.
Evet. Kiraz da kısmen Malatya'da Yeşilyurt ilçemiz olan Malatya'ya yaklaşık bir 10 kilometre mesafede olan, biraz rakımı daha yüksek serin olan bir bölgede yetişiyor. Biz ona dalbastı Yeşilyurt kirazı diyoruz. Yaklaşık 5-6 yıldır da ciddi anlamda ihracat yapıyoruz. Yani kiraz da artık Malatya'da belki kayısı bizim ana üretimde, ana ham maddemiz, bizim en önemli ürünümüz, gelirimiz. Bugün topraklarımızın büyük bir bölümünü, tarım arazilerinin büyük bir bölümünü kayısı bahçeleriyle, kayısı ağaçlarıyla donatıldığı bir yer. Ama kiraz da kısmen sadece özellikle bu ilçede mevcut hava şartlarının daha uygun olduğu bir bölge. Burada kısmen de kiraz üretimi yapılıyor. Şimdi tam ilaçlama dönemi. Bu yıl mevsimsel olarak doğa ve tabiatın da çok böyle bu meyvelerin çok daha iyi olmasına doğru gittiği bir dönem yaşadık. Hem kirazımız bu sene mahsul olarak çok iyi, hem de kayısımız bu sene mahsul olarak çok iyi durumda.
Evet, ne kadar kayısı ağacınız var?
Nilgün Hanım, Tarım İl Müdürlüğümüzü mevcut tarım arazilerimizdeki ağaçların denetim ve kontrolü açısından kurduğu bir ÇKS sistemi dediğimiz, yani çiftçi kayıt sistemi üstünden baktığımız zaman verimde olan 7,5 milyon kök ağacımız var bizim. Tabii bunun dışında henüz verime gelmemiş, yeni dikilmiş bahçelerimiz de var mutlaka. Çünkü ağaç ömrünü bitirdikten sonra, yani meyve üretiminden düştüğü andan itibaren biz yeniden onları yenilediğimiz bir dönem başlıyor. Yeni ağaç, fidan diyoruz biz ona.
Evet.
Tabii fidan halinde olup da henüz verime gelmemiş de kısmen belki 1 milyon kök civarında ağacımız vardır.
Ne kadar süre sonra verime geçecekler?
Eğer bakım iyi olursa, yani bir çiftçi bir fidanı dikme aşamasından yetişme döneminde eğer bakımını iyi yaparsa bu ağaç 5 yaşından itibaren çok ciddi anlamda verime dönüştürebiliyor. Tabii bu ağaç büyüdükçe, geliştikçe, dallarını çevreye yaymaya başladıkça da ürün ve mahsul artmaya başlıyor.
Evet. Dolayısıyla hem yaş hem kuru olarak tüketiliyor, hem de bunun ihracatı yapılıyor.
Evet.
Hatta çekirdeklerinden bile pek çok yemiş yapılabiliyor. Çok da gelişti, değişti bu anlamda baktığımızda, değil mi Sayın Başkan?
Evet, çok doğru. Kayısı meyveye dönüştüğü andan itibaren bizim de pazarımız başlıyor. Yani yaş kayısı üretimi ve ihracatı dönemi başlıyor. Kısmen şu anda Avrupa'nın değişik ülkelerine yaş kayısı ihracatı yapıyoruz. Yani yaklaşık yılda 20 bin ton yaş kayısı ihracatına yaklaştık diyebiliriz.
Özellikle ciddi rakamlar.
Tabii
ekonomiye
ki,
büyük anlamda tabii katkısı
ki,
var.
Tabii ki bizim yıllık üretimimiz doğa ve tabiat şartları uygun giderse 600 bin ton civarındadır. Tabii burada 600 bin tonda 20 bin ton henüz dünyadaki aslında yaş meyve ve sebze pazarına tam olarak girmiş değiliz. Ama bu yeni başladı. Yaklaşık 5-6 yıldır pazar gittikçe büyüyor. Geri kalan bölümünü de kurutarak ihracata döndüğü ana getiriyoruz. Yani bir taraftan yaş kayısı ihracatı yaparken bir taraftan geri kalan bölümünü de Temmuz ayı içerisinde başlayan islimleme dönemi dediğimiz dönemle de bunu kurutup depolarda sağlıklı koşullarda muhafaza ediyoruz.
Dondurarak.
Dondurarak değil de serin yerlerde, hı hı. Daha çok o kendisini korusun diye islim damlarında kükürtleme dönemlerimiz var. O dönemlerden sonra yeniden çekirdeklerini içinden aldıktan sonra yeniden güneş ışınlarına, doğaya ve tabiatta kurutarak onları kurutulduktan sonra bu defa serin yerlerde özellikle hijyenik şartlarda soğuk hava depolarında, serin yerlerde depoluyoruz onları. Artık o çiftçinin ihracatçıya pazarlanmak amacıyla işte ihracata hazır hale getirilmiş durumda ihracatçılarımıza satılacak duruma getirmiş oluyoruz.
Evet. Peki bir de gün kurusuyla normal bildiğimiz kayısı rengindeki kayısı kuruları vardır. Nedir bunların arasındaki fark acaba?
Şimdi burada biz iki tane üretim yapıyoruz. Bir tanesi adını gün kurusu diye dediğimiz adı üstünde güne yani güneşte kuruturmuş bir şey. Bu tamamen meyvenin hiçbir şeye yani kükürtlenmeye tabi tutulmadan doğal olarak ağaçtan indirilip tarlada güneş ışınlarına
maruz kalarak temas
etmesini sağlayıp kuruttuğumuz renginin de esmer olduğu.
Evet.
Yani artık o esmerleşmenin tamamen kaynağı güneşten kaynaklanıyor. Bir de bunu İslimleme damlarında bizim kükürtleyerek, kısmi kükürtleyerek insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kükürtleyerek daha sonra uzun süreli muhafaza edebilmek amacıyla yaptığımız bir işlemden geçiyor. Yani islim damlarında islimleme işleminden geçtiğimiz bir de renginin daha çok sarı dediğimiz o altın sarısına dönüştürmek amacıyla yaptığımız bir şey. Asıl islimlemenin bir amacı kükürdü verip muhafaza etmektir. Onun bir amacı da rengini altın sarısına dönüştürüp insanların göz rengi, göz zevkine uygun hale getirmektir.
Evet.
Bir de böyle bir işleme tabi tutuyoruz biz bunu. Ama ihracatta kullandığımız ürün ve mahsul islimlemeden geçirdiğimiz mahsuldür.
Evet.
Ama öbüründe de gün kurusunda da ihracat yapıyoruz ama sarı kayısı dediğimiz islimlemeden geçmiş kayısının çok altında kalıyor. Yani o belki yılda 10 bin ton ihracat yapıyoruz ama sarıda 100 bin ton ihracat yapıyoruz. Avrupa renk olarak göz zevkine ve damak tadına biraz daha sarı kayısıda ulaştığını düşündüğü için biz arz ve talebe göre hareket
ediyorsunuz. Evet. Kurusunun ötesinde artık dondurulmuşu var, meşrubat olarak kullanılıyor. Dolayısıyla konservesi var, nektarı var, reçeli var, çok marmelatı doğru. var. Daha pek çok şekilde yine değerlendiriliyor galiba.
Nilgün Hanım, şimdi normalde belki bir endüstri ürünü değilse de biz bunu bir endüstri ürününe dönüştürüyoruz. Yani konunun başında ifade ettiniz. Bizim o ilk meyveyi daldan indirdiğimiz zaman daha çok bu görsel olarak, fiziki olarak da kurutulmaya uygun olmayan ürünü biz meyve suyu fabrikalarına gönderiyoruz. Meyve suyu fabrikaları bunun nektarından sonra biliyorsunuz meyve suyu elde ediyor. Kısmen bunu yaş dönemde de reçele dönüştürüyoruz. Yani o kaynatma ve kavanozlarda muhafaza edilme döneminde reçele dönüştürüyoruz. Daha sonra bu daha çok kuru yemiş dediğimiz bizim hani Türkiye genelinde bütün illerde raflarda insanların çeşitli şekillerde tüketebileceği bir hale de dönüştürüyoruz. Hı hı. Yani işte gerek çekirdeği, gerek kayısı. Şu anda mesela çok yoğun bir şekilde biz gün kurusunun da tatlısını yapıyoruz.
Artık kebaplarınıza bile girdi galiba, değil mi?
Evet, şu anda bizim bu konuda Malatya'da iddialı olan kebapçı arkadaşlarımız bu konuda da bir çalışma yaptılar. Özellikle kısmen doğrayarak onu bir şekilde entegre ederek öyle de bir çalışmamız var. Ama birçok restoranımızda özellikle Malatya'ya özgü yemekler yapan restoranlarımızda kayısı tatlısı bulmanız şeydir, çok normaldir. Cevizle ve tereyağıyla biz bunu çok güzel bir damak tadına dönüştürmüşüz.
Nasıl yapılır? Dinleyicilerimize şöyle evet, bildiğiniz kadarıyla biz, tarif verebilir
bu,
misiniz?
Bu gün kurusu dediğimiz, güneşte kuruttuğumuz kayısıyı tereyağında kavuruyoruz. Hı hı. Tereyağında kavurduktan sonra belli bir neme tabi tutuyoruz. Ondan sonra da içerisine ceviz koyup onu kısmi şerbetle, yani şireye tabi tutuyoruz. Hı hı. Fırınlandıktan sonra bu kayısı tatlısına dönüşmüş oluyor.
Evet. Tabii bu arada çok da faydası var. Evet. Beyni çalıştırmadan tutun da pek çok şeye iyi geldiğini de biliyoruz. Evet. Örneğin kansere karşı koruyucu etkisini biliyoruz.
Evet. Biliyorsunuz bununla ilgili defaten şu anda kamuoyunda özellikle sağlık konusunda açıklama yapan tıp doktorlarımız kayısının vücuttaki birçok hastalığa çok iyi geldiğini ifade ediyorlar. Bilimsel olarak kanıtlanmış ve bunu yiyen insanların çok zeki olduğunu rahmetli Turgut Özal biliyorsunuz 8. Cumhurbaşkanımızdı. Evet. Malatya çok önemli bilim adamları, siyaset adamları yetiştirmiştir.
Kayısının bunun faydası
da,
var diyorsunuz.
Yani bunun da kayısından kaynaklandığını ifade ederler. Özellikle kalp ve damar hastalıklarında, beyin rahatsızlıklarında, özellikle mide hastalıklarında, bağırsak rahatsızlıklarında kayısı özellikle kayısı bağırsak rahatsızlıklarında çok ciddi bir düzenleyicidir. Yani mutlaka şu anda dinleyicilerimiz hemen bu programdan sonra en yakın markette, en yakın kuru yemişçide bir paket kayısı alsınlar.
Evlerinden eksik etmesinler, evet, diyorsunuz. Evet. Evet, gerçekten hem sağlığımızdan hem kebaplardan hem de tatlılara kadar meyve olarak tüketildiğinde de eşsiz bir lezzet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu eşsiz lezzetin nereden çıkıp ta nerelere geldiğini bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun diyoruz efendim.
Biz de çok teşekkür ederiz Malatyalılar olarak. Siz Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin radyo günleriyle ilgili bir programda buradasınız. Sizi burada misafir etmekten çok şeref ve onur duyduk. Sesimizi de Türkiye'ye TRT Radyo vasıtasıyla güzel bir sohbetle aktarmış olduk. Çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ramazan Özcan'la birlikteydik. Sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, programımız devam ediyor.
Gezdim dikenle
Türkiye'de saatlerimiz 15.26'yı gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet, ülkemizin en önemli sorunlarından biri çocuk gelinler, biliyorsunuz. Çocuk yaşta evlilik. İşte bununla ilgili bir mücadele, bununla ilgili bir proje başlatan bir okul müdürüne bağlanmak istiyoruz şimdi. Çünkü Niğde'de Edikli Atatürk İlkokulu Müdürü Sayın Onur Bayır ve okul öncesi öğretmeni Sayın Özlem Çeltek, Evlilik Oyun mu Anne projesi kapsamında kapı kapı dolaşarak aileleri çocuk yaşta evliliğe karşı bilinçlendiriyorlar sevgili dinleyenlerimiz. İşte şimdi projenin detayları üzerine bilgi almak üzere Edikli Atatürk İlkokulu Müdürü Sayın Onur Bayır telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım.
Evet, ne güzel bir mücadele başlatmışsınız bir öğretmeninizle birlikte. Nasıl bir projedir bu? Ne zaman başladı? Nereden yola çıkarak böyle bir projede yer aldınız? Böyle bir projeye başladınız Sayın Onur Bayır?
Nilgün Hanım, öncelikle bize projemizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için okulum adına teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz katıldığınız için.
Başlama amacımız veli toplantısında erken yaşta evlilik konusu açılınca bir velimizin çok pişman olduğunu ama onu yönlendiren kimsenin olmadığını söylemesi ve karşılaştığımız somut olaylar üzerine erken yaşta evlilik üzerine bir çalışma yapmaya karar verdik. Kasabamızda öğrencilerin eğitime devam etmeyerek erken yaşta evlenmesi bu projemizi başlamamızda en önemli şeylerden biri olmuştur. Tabii ki bu erken yaşta evlilik birçok soruna da yol açıyor. Kadınlar kendini değersiz hissediyor. Bir kere okulu bırakmak zorunda kalıyorlar. Özellikle biyolojik gelişimini tamamlayamamış öğrencilerimizin erken yaşta anne olmaları ve çocuğunun sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bununla ilgili çalışmamıza başlamadan önce biz valiliğimiz himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, üniversitemiz ve okulumuz arasında bir protokol imzaladık. Uzman kişilerden destek alarak projemize başladık. Projemizde özellikle kasabamızda sözü geçen kişilerden destek almak amacıyla muhtarlar, imamlarımız, belediye başkanımız, üniversitedeki akademisyenlerimizle bir tanıtım toplantısı yaptık. Bu tanıtım toplantımızda projemizin içeriğini, amblemini ve yapacağımız çalışmaları planladık. Proje ekibimizde tabii ki bir de risk grubundaki öğrencilerimizi ziyaret ettik. Onlarla uzun uzun görüşmeler yaptık. Bu ziyaretlerimizde özellikle onlara bu konuda bilgi vermeye çalıştık Nilgün Hanım.
Evet, ne güzel, gerçekten kutluyoruz. Şimdi proje kapsamında size destek olan sanatçılar, şairler, sporcular da vardı. Kimlerden destek gördünüz bu anlamda?
Öncelikle biz bir seminer çalışması yaptık kasabamızda. Onu bir söyleyeyim. Seminer çalışmamıza valimizin eşi, belediye başkanımız, üniversitemizde akademisyenlerimize, kasabamızdaki tüm velilere ve lisemizdeki, ortaokuldaki tüm öğrencilerimize seminer programı yaptık. Bu seminer programlarımızdan sonra, bu basında da yer aldıktan sonra bize sanatçılarımızdan Ahmet Selçuk İlkan, Belki Zakkale, Mustafa Yolaşan gibi ünlü sanatçılar destek videoları gönderdiler. Biz de ilimizde çok ünlü olan Niğde Sporumuzun teknik direktörü, takım kaptanı ve velilerimizle, anne olan velilerimizle videolar çektik. Bu videoları da birleştirerek kamu spotu haline getirdik. Bu kamu spotunda tüm sosyal medyada, her yerde, haberlerde yayınlandığımız anda çok büyük ilgi gördü Nilgün Hanım.
Hı hı. Tabii yayınlanmaya devam ediyor mu kamu spotlarınız?
Evet, kamu spotumuz yayınlandı. Kamu spotumuz yayınlandıktan sonra zaten Anadolu Ajansı'ndan olsun, birçok yerden, haberlerden gelip bizim okulumuzda çekimler yaptılar. Bu videoda oynayan annelerimizle, velilerimizle röportajlar yaptılar. Burada haber kanallarında, tüm gazetelerde, ulusal ve yerel basında geniş yer tuttu Nilgün Hanım.
Hı hı. Evet, çok güzel gerçekten. Peki amaçlarınız doğrultusunda çocuk evlilikleri önlemenizin yattığından söz ettiniz. Evet. Proje başladığından beri nasıl gidiyor? Ne kadar önlem aldığınızı düşünüyorsunuz bu amaçta? Bu yolda amacınıza ulaştınız mı? Ulaşacağınızı görebiliyor musunuz?
Nilgün Hanım, biz özellikle öğrencilerimize kompozisyon ve resim yarışmaları yaptık. kompozisyon ve resim yarışmalarımızda öğrencilerimizin özellikle kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz ya da erken yaşta evlilikle ilgili ne düşünüyorsunuz diye bu sorular sorduk. Öğrencilerimizin bizi en çok sevindiren tarafı bu sorulara evli olarak değil bir meslek sahibi olarak hayretmeleri bizi çok mutlu etti. Bu yarışmalarımızda kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödüller verdik. Özellikle köyümüzdeki velilerimizin bu videolarda yer almak istemeleri, çektiğimiz kamu spotunun çok velilerimizin yoğun katılım talebi olması, bir de özellikle küçük bir yerde çocuklarımız için video çekiminde rol almak istediklerini söylemeleri, çekimlere bir kere eşleriyle gelmeleri, annelerinin, akrabalarının haberlerde görmeleri, her etkinliğimize yoğun katılımın olması bizim zaten bu projeyi önemsendiğini, benimsendiğini bize göstermiştir Nilgün Hanım.
Evet, tabii şimdi 5 yıl sonra o kız çocuklarının kendilerini nerede görüyor olmaları, görmek istemeleri değil, ailelere de bir takım spotların ya da sözlerin ulaşması lazım. Bununla ilgili çalışmalarınız var mı ailelere yönelik?
Ailelerde biz aileleri ziyaret ettik. 11 tane evimizi ziyaret ettik. Hatta velilerimizi birleştirerek, yakın olan evleri de birleştirerek daha çok kişiye ulaşmaya çalıştık.
İnşallah ne yapıyorsunuz? Bir kapıyı çaldığınızda anlatır mısınız lütfen?
Gittiğimizde çok mutlu oluyorlar. Mesela diyorlar ki hocam keşke bize de küçük önceden gelseydiniz. Keşke ben de evlenmeden önce biri diyor benim kulağıma gelip oku. Evlilik için biraz daha bekle diye fısıldasaydı diyor. Her şey daha farklı olurdu demesiyle bizim amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum Nilgün Hanım.
Hı hı. Evet. Şimdi özellikle çocuklarla mı görüşüyorsunuz yoksa velileriyle mi? Anne ya da babalarıyla mı?
İkisiyle de görüşüyoruz Nilgün Hanım. Hı-hı. Çocuklarımızın ortaokuldaki ve lisedeki öğrencilerimizin hem evlerini ziyaret ediyoruz hem okullarında üniversitemizdeki akademisyenlerle seminerler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Evet. Bu haftada hatta bir derneğimiz, bu ilimizdeki mevcut bir derneğimiz, evet, üniversitedeki akademisyenlerimizle gelecekler. Okulumuzda böyle küçük küçük gruplar halinde velilerimizle görüşeceklerini söylediler. İnşallah evet, bu hafta onları da bekliyoruz okulumuzda.
Ne güzel, muhteşem bir proje. Sizi kutluyoruz. Projenizin hedefine bir an önce ulaşması dileğiyle diyelim. Size ve projeye destek olan herkese katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletelim. Size de teşekkür ediyoruz Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için. Sağ olun, var olun efendim.
Biz de çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım.
Teşekkür ediyoruz efendim, saygı bizden. Edikli Atatürk İlkokulu Müdürü Sayın Onur Bayır telefon hattımızdaydı. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Çeker hasta gider, sevdiğinden ayrılan dert çeker hasta gider. Hasret bitiren yollar, dosta götüren yollar, gurbette kalan yari alıp getiren yollar. Hasret bitiren yollar, de kalan yari alıp getiren yollar. Kederim olur, ederim onu, sevda çeken yüreğin yarası derim onu, sevda çeken yüreğin yarası derim. Hasret bitiren yollar, posta götüren yollar, gurbette kalan yari alıp getiren yollar. Hasret bitiren yollar, posta götüren yollar, gurbette kalan yari alıp getiren yollar.
Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'nin hemen stüdyo konuğuyla tanıştıralım sizleri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Şaban Ali Düzgün'le birlikteyiz. Merhabalar hocam.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Sağ olun.
Evet, ahlak ve din üzerine konuşacağız bugün. Ahlaka ve güzel davranışlara çok önem verilmiş dinimizde. Ahlakla din aslında birbirini tamamlıyor. Nasıl bir ilişki vardır aralarında? Neler söyleyeceksiniz bize bu konuda?
Aralarındaki ilişki o kadar sıkı ki aslında neredeyse birbirinden ayırmamak gerektiği tezine sahibiz. Yani şu, dinin kutsal bir kitabı var, Kur'an-ı Kerim. Ve başlangıçtan sonuna kadar, yani ilk ayetten son ayete kadar bizim temel, en azından bendenizin temel tezi, bunun bir ahlak kitabı olduğudur. Şöyle temellendirelim. Mesela Kur'an-ı Kerim'in içerisinde deniz bilimlerinden bahseden ayetler var. Ama biz bunu, ona bir oşinografi kitabı demeyiz. İçerisinde jeolojiden bahseden ayetler var. Ama bir jeoloji kitabı demeyiz. İçerisinde birçok hüküm bulundurmasına rağmen bir hukuk kitabı demeyiz. Ama bir ahlak kitabı mıdır sorusuna neredeyse bütün alimler bir ahlak kitabıdır derler. Herhangi bir spesifik tahsis sadece ahlaka yapılır. Neden? Çünkü kutsal kitabın dili daha çok bir şeyler yaptırmaya dönüktür. Yani bilgi vermeye değil, yaptırmaya dönük. Mesela adaleti tanımlamaz Kur'an-ı Kerim. Adaleti tanımlamaz ama adil olun der. Neden? Çünkü adaletin ne olduğunu biz biliriz. Yani bu toplum bir şekilde bilir, bir başka toplum bir şekilde bilir. Aralarında çok aynı adaleti tanımlamasalar bile adil olunması gerektiğini herkes bilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim de adil olun der. Bu adalet ister yönetirken adaleti içersin, ister hükmederken, yani yargıçlıkta bulunurken içersin, ister ekonomik ilişkilerimizde olsun. Yelpazeyi genişletin ama burada hayat verdiğimiz terim nedir? Adalettir. Efendim, hakkaniyet. Hak edene mutlaka hakkını kısmadan adaleti sağlayacak şekilde mutlaka bunu sağlayın diyor. Bu ülkede başka sağlanıyor olabilir, başka yerde başka sağlanabilir, siyasette farklı, ekonomide farklı olabilir. Ama bilmemiz gereken bir şey var. Hakkaniyet de bir kavram var. Bu ebedi ve ezeli bir kavram. Yani insanlardan önce var bu kavramlar. Dolayısıyla şimdi ahlakın temel dinamikleri, ahlak varsa toplum var, ahlak varsa birey var. Çünkü mesela salih amel diye Kur'an-ı Kerim, iman ediniz artı salih amel işleyiniz, hemen arkasından o gelir. Salih amel dediğimiz aslında sadece amel değil. Mesela amel ahlak anlamında kullanılabilir. Bir şey yapınız. Ama bir şey yapmak değil. Dinin, insanlar zaten bir şeyler yapıyorlar dünyada ama dinin müdahalesi insan yaşamına iyi bir şey yapmayı sağlamak yönünde. Ya peygamber gelmese ve Kur'an getirmese bize, biz neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmiyor muyduk? Biliyorduk. İnsanlara iyilik yapmanın iyi bir şey olduğunu, kötülükten uzak durmanın iyi bir şey olduğunu biz bilmiyor muyuz? Biliyoruz. O zaman peygamberin gelmesinin ve bir kutsal kitabı insanlarla buluşturmasının anlamı ne? Bunu peygamberimiz şöyle ifade ediyor. Diyor ki, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yani güzel ahlak, aslında ahlak var. Ahlak insanların doğasında var. İyilikte bulunmak doğamızda var ama yapıyor muyuz bunu? Sorun orada.
Evet.
Yani mesele bilgide değil, iradede. Ahlak bilgiyle ilgili bir olay değildir. İnsanlar yere düşen birisini kaldırmak gerektiğini bütün insanlar bilir. Bilgide sorun yok. Ama kaç kişi irade eder ve onu kaldırır? Çok az kişi kaldırır.
Yani buradaki güzel ahlaklı olmaya
katkıdır ve insanın irade eğitimidir. Bugün eğitim sistemine bakın. Eğitim sistemimizde öğretmenlerimizin söylediği çok hayati bir terim var. Biz çocuklarımızın irade eğitimini yapamıyoruz. Bilgi veriyoruz. Fakat çocuk sabaha kadar bilgisayarın başında oyun oynayabiliyor mesela. İradesini eğitemediğimiz için o orada geçiriyor vaktini. Yoksa biz yaptığı şeyin yanlış olduğunu biliyor. Fakat iradesini eğitemediğimiz için çocuk orada oturmaktan kendini alıkoyamıyor. O zaman dinin ahlak dediğimiz şey iradeyle alakalı bir şeydir. Bilgi zaten herkeste var. Biz onu biliyoruz. O zaman dine bakarken şu soru, din bize yeni bir ne getirdi? Sorusu ahlakla ilgili bir soru değil. Din bize yeni ne yaptırdı? İnsanların hayatına dokunacak bir irade eğitimi bize verdi mi ve hayata dokunmaya başladık mı? Dünkü yaşam kalitemizle bugünkü yaşam kalitemiz farklılaştı mı din hayatımıza dokunduğu için ve biz başkasının hayatına dokunduğumuz için? Bunu sorduğunuz zaman çok net cevaplar, tikler atabilirsiniz. Evet, bugün bir insanın hayatına dokundum. Nasıl yaptınız? Komşusu aç iken kendisi tok sabahlayan bizden değildir hadisini hatırladığım için durumu iyi olmadığını bildiğim komşumun kapısını çaldım. Bir şeye ihtiyacın var mı dedim. Bakın dokunduk hayata.
Evet.
Dolayısıyla yaşamın daha iyiye, daha doğruya ve daha estet olana, daha güzel olana evrilmesi için bir irade eğitimidir dinin yaptığı. Ahlak dediğimiz de bundan başka bir şey değil.
Değildir.
Onun için aralarında çok sıkı bir ilişki
var. Var. Peki dinin tavsiye ettiği ahlaki kurallar o zaman davranışlarımıza değer katar diyebiliriz.
Kesinlikle değer katar ve bu değere bizim bir şahitlik etmemiz lazım. Yani şöyle, değer kattığını hayatımıza ve bizi mutlu ettiğini ve mükemmelleştirdiğini, bu iki kelime anahtar kelimelerdir. Farabi, büyük İslam filozofu, yaşadığımız toplumundaki niye toplu halde yaşarız? Biz dağ başında da çölde de yaşayabilirdik tek başımıza. Niye toplu halde yaşarız sorusunu soruyor ve iki temel gerekçe sunuyor. Bir, mutluluk, mutlu olmamız için dişi ağrıyan birisi mutlu olamaz. Ama şurada dişçi var, diş hekimi var, gidiyoruz ve bizi tedavi ediyor. Bakın toplu halde yaşıyoruz. Hasta oluyorum, doktora gidiyorum, avukata ihtiyaç duyuyorum, gidiyorum. Dolayısıyla ihtiyaçlarımı karşılıyorum toplu halde. Toplu halde yaşamak ya daha mutlu olmaya ve ikincisi daha yeteneklerimizi mükemmelleştirmeye araçtır Farabi'ye göre. Mükemmelleşme ve mutluluk. Toplu halde yaşamanın iki amacı. Ya da tersi. Toplu halde yaşayacağım. Niçin? Aldatacağım insanlar daha fazladır. Daha fazla insanı burada çarpabilirim. Öyle de bakılabilir. Dinin yaptığı nedir? Dinin yaptığı bir insanın hayatına olumlu anlamda dokunan bir insanın Allah da hayatına olumlu olarak dokunacaktır. Yani şu, Allah'ın kulu Allah'ın koludur. İnancımız var. Allah inerek hiçbir hastayı kendisi tedavi etmeyecek. Hiçbir aç insanı kendisi karnını doyurmayacak. Ama bileceğiz ki bir insanın karnını doyurduğumuz zaman Allah'ın Rezzak, yani insanlara rızık veren isminin aktif hale gelmesini biz sağlayacağız. Dolayısıyla her olumlu adımımız sadece bir insani adım değil, aynı zamanda Tanrı'nın iradesinin yeryüzünde gerçekleşmesine bir araçtır. O zaman amaçlar araçlarla mükemmelleşmiş oluyor. Yani işin içerisine tanrısal iradeyi katınca, ki bu Tanrı'nın rızasıdır. Yani sadece insan olduğu için insanlara yardım edelim. Ama aynı zamanda çoğu insan için bunun bir değeri, anlamı vardır. İnsanlara yardım ettiğiniz zaman Allah da size yardım edecektir. İnsanların bir ayıbını kapattığınız zaman Allah sizin ayıbınızı kapatacaktır. İnsanları bir darlıktan, zorluktan kurtardığınız zaman Allah da sizi kurtaracaktır. Sözleri hem ayetler hem hadisler olarak aldığımızda yaşamı daha motive, daha yoğun yaşamaya katkı sağlıyor. Dinin bu anlamda ahlaki yoğunluklu bir ilişkiler ağını güçlendirdiğini, buna teşvik ettiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz.
Evet, şimdi doğruluğu, yardımlaşmayı, sabırlı olmayı öğütlüyor ama bunların da hep güzel sonuçlarına dikkat çekiliyor zaten sizin de söylediğiniz gibi.
Önemli olan şu, Lokman peygamber oğluna tavsiyelerde bulunurken Lokman suresinde diyor ki evladım bak diyor. Yaptığın bir iyilik, ayet-i kerimede anlatıyor. Yaptığın bir iyilik bir denizin dibinde, kayaların içinde, karanlıkta bir yerde duruyor dahi olsa Allah bir gün o iyiliği senin karşına çıkaracaktır. Şimdi bu yaptığımız her şeyin kayıt altında olduğunu, hiçbir şeyin boşa gitmediğini ve anlamlı bir yaşam sürdüğümüzü, bakın anlamlı bu ne demek? Ya bir şey yaparsınız da dersiniz ki kardeşim ben bunu yapıyorum ama hiç takdir görmüyor ki yani. Allah diyor ki denizin dibinde ve karanlıklarda kimsenin görmediği bir hal bile kayıt altındadır, değerlendirilmektedir. Ve en önemli ve en büyük birisi tarafından kayıt altına alınmaktadır. Bunun ötesinde bir takdir yok. Dolayısıyla dediğim şu, keşke insanlar Allah onu takdir eder, karşılığını verir diye yapmasınlar. Sırf insan oldukları için bunu yapsınlar. Bu Kant'ın kategorik ahlakıdır. Evet. Yani bu görevimiz kardeşim bu. Tamam onu yapalım. Ama aynı zamanda bir teşvik unsuru olarak Allah diyor ki ya aynı zamanda bunun bir karşılığı da var. Çünkü insanların bir kısmı karşılıksız yapmak ister yapar. Bir kısmı da öyle çalışıyor zihni ve kalbi öyle istiyor. Ya diyor bu yaptıklarımın bir karşılığı olsa Allah da diyor ki kayıt altında. Dolayısıyla bu bir karşılıklık da var. Bir teşvik. Bir teşvikle dinin teşvik dosyası tabirimi mazur görürseniz. Bir teşvik dosyası hazırlayarak insanların hayatına olumlu katkıda bulunmaya ciddi bir katkı sunduğunu tespit etmemiz
evet,
lazım.
Evet peki iyilik doğruluk böyle de hocam. Yalan söylemek, hırsızlık yapmak, iftira atmak gibi davranışlar da var. Tabii
en büyük ki onlar günahlar da, sayılmış.
Evet ahlaki olarak kötü kabul edilmiş.
En büyük günahlar sayılmış. Yani büyük günah dediğimiz bir başka insanın hakkına tecavüzdür. Mesela namaz kılmamak, oruç tutmamak bir insanın hakkına tecavüz olmadığı için Allah'ın bağışlayabileceği günahlar için. Yani günahta sorumluluğu var. İbadet evet. etmesi gerekir. Bir şükran vesilesidir yani. Var edene hayatının kaynağı olan Allah'a karşı bir şükür vesilesi olarak namaz kıl diyor. Kılmadığı zaman Allah'la kendi arasındadır. Ama bir insana zulmetmek, hakkını, hukukunu çiğnemek, aleyhine şahitlik yaparak, yalanlı şahitlik, hapislerde süründürmek. Bunlar dinin büyük günahlar kapsamına aldığı günahlardır ve bunları yapan insana çok büyük bir tehdittir. Mesela Hazreti Peygamber'in bir hırsızlık yapan birisi, başkasına ait olan malı çalan birisi bunu yaptığında, çaldığında iman niteliğini kaybederek bunu yapar. Yani bir mümin çalmaz. Çalamaz. Çünkü bir mümin dediğiniz başkasına güven veren demektir. Yani güvendiğim için malını emanet ettiğim birisi benim malıma özellikle ihanet ediyorsa iman kategorisi, güven ilişkisi ciddi anlamda zedelendiği için çünkü güvenin, imanın kaynağı Allah ve iman mümin insana güvenilebileceğini evet. bana söylüyor ve ben mümin insana paramı veriyorum ve geliyorum yerinde yerler esiyor. Dolayısıyla bütün silsile güme gittiği için o insana Allah diyor ki, peygamberimiz diyor ki, hırsızlık yaptığı zaman mümin olarak bu işi yapmaz. Mümin bir, yani elbisesini çıkarır, mümin elbisesini ve öyle yapar. Şimdi bakın başkasına ait bir hakka tecavüz olduğu için çok ağır bir müeyyide bu. Çok ağır bir müeyyide. Evet. Müminlik niteliğini kaybetmek ne demek? Dolayısıyla bu tabii ki toplu halde yaşamanın bazı şartları var. Onlardan bir tanesi bu müminliktir. Kendinizi ahlakın temelinde bu var. Güven kategorisini zedeleyiniz ilişkilerde. En temel kategori.
Evet.
Güven kategorisini zedeleyiniz. Ondan sonra bütün her şey dağılır. Yani resim paramparça olur.
O zaman dinin tavsiye ettiği o güzel davranışlara uyacağız ki o kurallar davranışlarımıza etki etsin. Güzel ahlaklı kesinlikle, olmak adına.
Kesinlikle ifade ettiğiniz gibi. Burada şunu bilmemiz lazım. Dinin insanlardan istediği davranışların hiçbirisinin faydası Allah'a değil. Allah'ın bu yaptığımız işlerde ne faydası ne de zararı var. Yaptığımız her iş bir başkasının hayatına dokunuyor. O insanın yaptığı da bizim hayatımıza dokunuyor. Dolayısıyla siz başkası için bir iyilik yapıyorsanız o insan da sizin için bunu yapacak. Evet. Dolayısıyla bir toplu kolektif bir işbirliğiyle toplu bir yaşam inşa edilmiş olacak. Barış ve huzur yaşamı, güvenlik yaşamı böyle iyi. Yoksa tek kişinin iyiliğiyle bu iş olmaz.
Olmaz. O zaman olmaz. O barış ve huzur ortamında yaşamak, yaptığımız her iyiliğin birilerinin hayatına, yapılan her iyiliğin de bizlerin hayatına dokunması dileğiyle diyelim ve çok teşekkür ederim.
Aynı
hocam.
Aynı dileklerle teşekkür ediyorum.
Sağ olun, var olun. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün'le birlikteydik. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Geldik bugün de Hayatın Seslerinin sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ali Serin yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Memleketim FM ortak yayınıyla birlikteliğimize bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Lan bu ne? Sıraya dayanıklı cam.